Ayrım 21, sayfa 241. Ama 765. gece olunca demiş ki, suratına tüküreyim ey soysuz, ey orospu çocuğu. Başına pisliyim ey Alaaddin denen deyyus, köpek, köpoğlu köpek. Ey daracı kuşu, ey katran ve zil suratlı diyerek yere göğe tükürmüş, düşsel bir Alaaddin'i ayaklarının altında çiğnemiş ve bir parça yatışıncaya kadar onu en berbat küfürlerle ve her türden hakaretlerle donatmış. O zaman da ne olursa olsun Alaaddin'den öç almaya ve büyücü olarak kendisini bu kadar uğraşmasına karşılık sefalet içinde yaşarken sihirli lambayı ele geçirerek sefasını sürdüğü bu mutluluğu Alaaddin'in burnundan getirmeye karar vermiş. Ve bir an bile tereddüt etmeden Çin'e gitmek üzere yola koyulmuş. Ona öfke ve öç alma arzusu kanat sağladığından Alaaddin'in işini bitirmek için nasıl bir araçla en iyi sonucu alabileceğini uzun uzadıya düşünerek hiç durmaksızın yolunu sürdürmüş. Ve sonunda Çin'in başkentine ulaşmakta gecikmemiş. Bir hana inip bir oda kiralamış. Ve gelişinin ertesi gününden başlayarak halkın en çok uğradığı yerlerde ve toplandığı meydanlarda dolaşmaya başlamış. Ve her yanda Emir Alaaddin'den, onun güzelliğinden, cömertliğinden ve yüceliğinden başka bir şey konuşulmadığını işitmiş. Ve kendi kendine ateş ve ışık üzerine yemin ederim ki yakında bu adı ancak ölüm hükmüyle birlikte anacaklar demiş. Ve böylece Alaaddin'in sarayının önüne ulaşmış. Ve onun büyüklüğü karşısında ah ah demek ki Terzi Mustafa'nın oğlu. Hani bir zamanlar günün sonunda açlıktan ölmemek için ekmeğe muhtaç olan kişi burada oturuyor ha. Ah ah Alaaddin, çok yakında benim bahtımın seninkini yenip yenmediğini, yakında ananı açlıktan ölmemek için yeniden iplik eğirmeye zorlayıp zorlamayacağını ve senin başında ağlamaya geleceği çukuru kendi elimle kazıp kazmayacağımı göreceksin diye haykırmış. Bunu izleyerek sarayın büyük kapısına yaklaşarak kapıcıyla bir görüşme yaptıktan sonra ondan Alaaddin'in birkaç gün için avlanmak üzere kentten ayrılmış bulunduğunu öğrenmeyi başarmış. Ve işte daha şimdiden Alaaddin'in düşmesi başladı. Onun burada bulunmadığı sırada ben daha özgürce hareket edebilirim. Ama her şeyden önce Alaaddin'in ava giderken lambayı birlikte mi götürdüğünü yoksa sarıp da mı bıraktığını öğrenmem gerek diye düşünmüş. Ve hemen handaki odasına geri dönmüş ve eline kum falına baktığı tablayı almış ve ondan soruşturmuş. Kum falı ona Alaaddin'in lambayı sarayda bırakmış olduğunu açıklamış. O zaman mağribi sevinçten sarhoş kazancılar çarşısına gitmiş ve bakır fenerler ve lambalar satan bir tacirin dükkanına girerek ''Efendim, benim yepyeni ve parlak bir düzine bakır lambaya ihtiyacım var.'' demiş. Tacir de ''İstediğin her şey burada var.'' yanıtını vermiş. Ve önüne çok parlak 12 lamba sıralamış. Bedel olarak tacirin istediği parayı sihirbaz pazarlık etmeden hemen ödemiş. Ve sepetçiden aldığı bir sepete bunları doldurmuş ve çarşıdan çıkmış. Lamba sepeti elinde, yeni lambalar, yeni lambalar, eski lambalarla yenileri değiştiriyorum. Kim böyle bir değiş sokuşu istiyorsa gelip yenisini alsın diye haykırarak sokakları dolaşmaya başlamış. Sokaktaki küçük haylazlar bu alışılmadık haykırışı duyunca ve mağribinin büyük sarığını görünce oyun oynamayı bırakıp toplu halde onun arkasından koşmaya ve mağribiyi yuhalayarak hep bir ağızdan he he deliye bakın deliye bakın diye haykırmaya başlamışlar. Ama o onların bu haylazlıklarına hiç kulak asmadan yuhalamalarını bastırarak yeni lambalar yeni lambalar yeni lambaları eskisiyle değiştiriyorum. Kim böyle bir değiş tokuşu istiyorsa gelip yenisini alsın diye haykırışlarını sürdürmüş. Ve böylece ardından yuhalayan küçük oğlanlarla birlikte saray kapısının açıldığı meydana gelmiş. Ve bıkıp usanmadan haykırışlarını gittikçe daha fazla arttırarak ve dönüp dolaşmalarını tekrarlayarak meydanı bir ucundan öbür ucuna dolaşmaya başlamış. Ve bunu öylesine yapmış ki o sırada 99 pencereli salonda oturmakta olan Sultan Bedrül Budur bu alışılmadık sesi duymuş ve pencerelerden birini açıp meydana bakmış. Atlayıp zıplayan ve yuhalayan küçük haylaz güruhunu görmüş ve mağribinin garip haykırışlarını işitmiş ve gülmeye başlamış. Yöresindeki kadınlar da haykırışları işitmişler. İçlerinden biri ona, ''Hanımım, ben tam da bugün Efendim Alaaddin odasını temizlerken bir taburenin üzerinde eski bir lamba gördüm. İzin verirsen gidip onu alayım ve gerçekten haykırışının belirttiği kadar deli olup olmadığını anlamak, bizimkiyle yeni bir lambayı değiştirmeye razı olup olmayacağını görmek için bu yaşlı mağribiye göstereyim.'' demiş. Bu esirenin sözünü ettiği eski lamba tam da Alaaddin'in sihirli lambasıymış. Ve bahtın öngördüğü bir felaket dolayısıyla Alaaddin saraydan ayrılmadan önce onu her zaman saklamakta olduğu sedef kakmalı çekmeceye kapatmayı unutmuş ve tabure üzerinde bırakmış imiş. Ama bahtın hükümlerine karşı çıkılabilir mi? Sultan Bedrul Budur da bu lambanın varlığından ve akıl durduran erdemlerinden habersizmiş. Ve de esirenin sözünü ettiği bu değişimde hiçbir uygunsuzluk görmemiş. Ve çok doğru, bu lambayı al ve baş adımı altına ver de götürüp yeni bir lambaya değiştirsin. Biz de bu deliye gülüp eğlenelim diye yanıt vermiş. O zaman genç esiri Alaaddin'in odasına gitmiş, taburenin üzerindeki zehirli lambayı almış ve götürüp baş adımı altına vermiş. Ağa da hemen meydana inip mağribiyi çağırarak elindeki lambayı gösterip kendisine ''Hanımın bu lambayı senin sepetinde bulunan yeni lambalardan biriyle değiştirmek istiyor.'' demiş. Sihirbaz lambayı görünce daha ilk bakışta tanımış ve heyecandan titremeye başlamış. Hadım ağası da ona ''Neyin var? Galiba bu lambayı değiştirmeye değmeyecek kadar eski buldun.'' demiş. Ama çabucak heyecanını yatıştırmış bulunan sihirbaz, kumrunun üzerine saldıran bir akbaba çabukluğuyla elini uzatmış ve hadım ağasının kendisine uzattığı lambayı kavramış ve onu bağrında gizleyivermiş. Sonra sepeti hadım ağasına uzatmış ve ona hangisi en hoşuna giderse al demiş. Hadım ağası da çok parlak ve yepyeni bir lamba seçerek ve kahkahalar patlatıp mağribinin çılgınlığıyla alay ederek bunu hanımına götürmek üzere oradan ayrılmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 766. gece olunca demiş ki, hadım ağası da çok parlak ve yepyeni bir lamba seçerek ve kahkahalar patlatıp mağribinin çılgınlığıyla alay ederek bunu hanımına götürmek üzere oradan ayrılmış. Ve işte Alaaddin'in yokluğu sırasında baş hadım ağasının ve sihirli lambanın durumu böyleymiş. Sihirbaza gelince kendisini izlemelerini engellemek için elindeki sepeti içindekilerle birlikte kendisini izleyen haylazların başına fırlatarak hemen koşmaya koyulmuş. Böylece onlardan kurtularak sarayın ve bahçelerin sınırlarını aşmış ve kentin sokaklarına dalmış. Onu izlemek isteyebileceklerden izini kaybettirmek için gözden yitmek üzere binlerce dönüşüm yapmış. Ve tam tenha bir mahalleye gelince bağrından lambayı çıkarmış ve onu ovmuş. Lambanın ifriti hemen bu çağrıya yanıt vermiş ve önünde belirerek, önünde saygıyla eğilen kölen işte karşında. Söyle ne dilersin, ben lambanın hizmetkarıyım. Havada uçar, karada sürünür, buyruğunu yerine getiririm demiş. Çünkü ifrit hiç karşı çıkmadan onu kötülük ve felaket yolunda kullanacak büyücü gibi biri de olsa, lambayı kim elinde bulundurursa ona itaat edermiş. Bunun üzerine mağribi, ey lambanın ifriti, Alaaddin için inşa etmiş bulunduğun sarayı kaldırıp içinde bulunan tüm kişiler ve eşyalarla mağribin içerlek yerlerinde bahçeler içindeki bildiğin ülkeme taşı. Beni de sarayla birlikte oraya götür demiş. Ve lambanın kölesi Meret de işittim ve itaat ettim. Gözünü bir kapa bir aç. Kendini Alaaddin'in sarayıyla birlikte ülkende bulacaksın diye yanıt vermiş. Ve gerçekten göz açıp kapanasıya kadar geçen bir sürede böyle olmuş. Mağribi de Afrika'nın mağrip yakalarında bulunan ülkesinin ortasında Alaaddin'in sarayıyla birlikte kendisini taşınmış bulmuş. Ve işte onun durumu da böyleymiş. Bedrul Budur Sultan'ın babası olan hükümdara gelince ertesi gün uyandığında adeti gereğince sevgili kızını ziyaret etmek üzere sarayından çıkmış. Harika sarayın yükseldiği alan yerinde boş temel çukurlarıyla bölünmüş bomboş bir meydan görmüş. Ve şaşkınlığın sınırında aklını kaçırıp kaçırmadığını bilememiş. Ve gördüğünün ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için gözlerini ovuşturmaya başlamış. Ve doğan güneşin parlaklığında ve sabahın duru havasında aldanmanın mümkün olmadığını, sarayın pekala ortadan yok olmuş bulunduğunu anlamış. Ama bu akla ziyan veren gerçeği daha iyi kavramak istediğinden üst kata çıkmış ve kızının dairesine bakan pencereyi açmış. Ve ne saray, ne saraydan bir iz, ne bahçe, ne de bahçeden bir iz görmüş. Sadece atlıların, çukurlar olmasaymış, keyiflerince cirit oynayabilecekleri geniş bir meydan görmüş. O zaman zavallı baba, kederden yüreği parçalanarak felaketin doğasını ve genişliğini pek iyi anlayamasa da ellerini birbirine çırpmaya ve ağlayarak sakallarını yolmaya koyulmuş. Ve böylece divan üzerine çökmüş otururken büyük veziri adet gereğince mahkeme duruşmalarının açıldığını bildirmek üzere içeri girmiş. Ve onun halini görünce ne düşüneceğini bilememiş. Sultan ona "Buraya gel," demiş. Vezir yaklaşmış. Sultan da ona "Kızımın sarayı ne oldu?" demiş. Vezir "Tanrı sultanımı korusun ama ne demek istediğinizi anlamıyorum," demiş. Hükümdar da "Ey vezir, senin o kederli işten haberin yok galiba," deyince o da "Kesinlikle efendim, vallahi ben kesinlikle hiçbir şey bilmiyorum," diye yanıt vermiş. Hükümdar "Öyleyse sen Alaaddin'in sarayından yana bakmamışsın demektir," demiş. Vezir "Ben dün onu çevreleyen bahçede gezintiye çıkmıştım. Özellikle garip olan bir şey sezinlemedim. Emir Alaaddin'in yokluğu dolayısıyla kapalı bulunan büyük kapıdan başka bir şey de görmedim," demiş. Hükümdar "Bu durumda ey vezir şu pencereden bak. Ve dün büyük kapısını kapalı görmüş olduğum bu sarayda özellikle garip olan bir şey görüyor musun söyle bana," demiş. Vezir de başını pencereden çevirip dışarı bakmış. Ama bunu yapmasıyla ellerini havaya kaldırarak "Şeytan buradan ırak olsun, saray yok olmuş," diye haykırmış. Sonra sultana doğru dönerek ona "Ve şimdi efendim, mimarlığını ve süslemelerini o denli beğendiğim bu sarayın en hayran olunacak bir sihirbazlık eserinden başka bir şey olmadığına inanmakta kararsızlık duyuyor musun?" demiş. Sultan başını eğmiş ve bir saat kadar düşünmüş. Yüzü hiddetten kıpkırmızıymış. Ve nerede bu vicdansız, bu serüvenci, bu büyücü, bu sahteci ve bin köpeğin ardılı Alaaddin denen herif diye haykırmış. Vezir de yüreği utkudan iyice ferahlamış olarak "Burada yok, ava gitti. Ama bugün öğle namazından sonra döneceği söyleniyor. Eğer istersen gidip ondan sarayın içindekilerle birlikte ne olduğunu öğrenmeyi görev edineyim," diye yanıt vermiş. Hükümdar da "Yo vallahi, ona hırsızlar ve dolandırıcılara yapıldığı gibi işlem yapmak gerek. Muhafızlar gitsin, onu zincire vurarak huzuruma getirsinler." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 767. gece olunca demiş ki "Ona hırsızlar ve dolandırıcılara yapıldığı gibi işlem yapmak gerek. Muhafızlar gitsin, onu zincire vurarak huzuruma getirsinler," diye haykırmış. Büyük vezir hemen dışarı çıkıp Alaaddin'in ellerinden kaçıp kurtulmaması için ne yolda davranmaları gerektiğini de bildirerek muhafızların komutanına sultanın buyruğunu bildirmeye gitmiş. Muhafızların komutanı da 100 attı kendisine eşlik ettiği halde Alaaddin'in dönebileceği yol üzerine çıkmak için kentten ayrılmış ve kapılardan 5 fersah mesafede ona rastlamış. Ve derhal onu atlılarla çevirmiş ve kendisine "Efendimiz Emir Alaaddin, lütfen bizi bağışla ama kölesi olduğumuz sultan seni tutuklayıp caniler gibi zincire vurarak huzuruna çıkarmamızı istedi. Böylesi bir devlet buyruğunu yerine getirmezlik edemeyiz. Ama bir kez daha hepimiz cömertliğinle boğulmuş bulunduktan sonra sana böyle davrandığımızdan dolayı bizi bağışla," demiş. Muhafızların komutanının bu sözlerini duyunca Alaaddin'in dili şaşkınlık ve heyecanla bağlanmış. Ama sonunda konuşabilmiş ve "Ey yiğit kişiler, kendisine ve devlete karşı her türlü suçtan uzak bulunduğuma göre sultanın size niçin böyle bir buyruk verdiğini biliyor musunuz?" demiş. Muhafızların komutanı "Vallahi bilmiyoruz," yanıtını vermiş. O zaman Alaaddin atından inerek "Sultanın hakkında verdiği buyruğun gereğini yapın. Çünkü sultanın buyruğu baş üzerinedir, göz üzerinedir," demiş. Muhafızlar da çok üzülerek Alaaddin'i yakalamışlar. Kollarını bağlayıp boynuna, gövdesine de doladıkları ağır bir zincir geçirmişler ve bu zincirin ucundan tutarak hepsi ata binmeyi sürdürürken onu peşleri sıra kente doğru sürüklemişler. Muhafızlar kentin ilk mahallelerine ulaştıklarında Alaaddin'in bu tarzda tutuklandığını gören gelip geçenler sultanın bilmedikleri bir nedenle onun başını kestirmeye hazırlanmakta olduğundan kuşku duymamışlar. Alaaddin'in cömertliği ve gönül almayı bilmesiyle devletin tüm uyruklarının sevgisini kazanmış olduğundan kimileri kılıç kuşanarak, kimileri de sopa, taş ve bastonlara donanarak onun ardından yürümüşler. Ve saraya yaklaştıkça onu korumak üzere yoldaşlık edenlerin sayısı artmış. Öyle ki meydana ulaştıklarında binlerce ve binlerce kişiyi bulmuş. Hepsi silahlarını sallayarak ve onları tutmak ve kötülük görmeden saraya girmelerini önlemek için büyük zahmetlere katlanan muhafızları tehdit ederek bağırıp karşı durmaya başlamışlar. Ve onlar böyle meydanda bağırıp çağırmayı ve uğuldamayı sürdürürken ve efendileri Alaaddin'in sağ salim kendilerine teslim edilmesini isterlerken, muhafızlar Alaaddin'i hep böyle zincire vurulmuş haliyle sultanın öfke ve tedirginlik içinde oturmakta olduğu salona sokmuşlar. Alaaddin huzura getirilir getirilmez sultanı öylesine düşlenemez bir öfke sarmış ki içinde kızı Bedrülbudur'un sarayının ne olduğunu ona sormaya vakit bile ayırmadan cellada "Bu lanetli sahtekarın hemen kafasına vur!" diye haykırmış. Ve artık onu bir an bile görüp işitmek istememiş. Cellat da onu alıp gürültüler koparan halkın toplandığı meydana bakan taraçanın üzerine çıkarmış. Alaaddin'i boynunu ve bedenini saran zincirleri çıkardıktan ve gözlerini bağladıktan sonra üzerinde idamların yapıldığı kızıl meşinin üstüne diz çöktürmüş ve ona "Ölmeden önce imanını tazele" demiş. Ve yöresinde 3 kez dolanarak ve kılıcını havada 3 kez yalazlandırarak ölüm darbesini vurmaya hazırlanmış. Ama tam o anda celladın Alaaddin'i idam etmek üzere olduğunu gören halk korkunç haykırışlar kopararak sarayın duvarlarına tırmanmaya ve kapıları zorlamaya başlamış. Sultan bunu görünce kötü bir olayın çıkmasından çekinerek büyük bir korkuya kapılmış. Ve cellada doğru dönerek ona "Şimdilik bu caninin başını vurmayı ertele" demiş. Muhafızların komutanına da "Bu alçağın kanını bağışladığımı halka duyur" demiş. Ve hemen taraçanın üstünden halka duyurulan bu buyruk kalabalığın gürültüsünü ve öfkesini yatıştırmış. Ve duvarlara tırmananları ve kapıları zorlayanları niyetlerinden vazgeçirmiş. O zaman gözlerindeki bağ iyice kaldırılan, ellerini ardında bağlayan ipler çözülen Alaaddin, çömeldiği kızıl meşin idam örtüsünün üzerinden ayağa kalkmış ve başını sultana çevirmiş. Gözleri yaşla dolu ona "Ey zamanın şahı! Yüce kişiliğinden sadece öfkeni uyandıran ve beni gözden düşüren ne gibi bir suç işlediğimi bana açıklamanı yalvarıyorum" demiş. Sultan da yüzü sapsarı ve zorla tutulmuş bir öfkeyle dolu "Suçun ne, öyle mi sefil? Demek bilmezlikten geliyorsun. Ama sana gözlerinle görmen için gösterdiğimde bilmezlikten gelemeyeceksin" demiş. Ve ona "Beni izle" diye haykırmış. Ve önünden yürüyerek onu sarayın ikinci meydan tarafındaki artık Bedrülbudur'un bahçelerle çevrili sarayının görülmediği öteki ucuna götürmüş. Ve ona "Bak bakalım şu pencereden. Madem ki nedenini öğrenmek istiyorsun, öyleyse içinde kızın bulunan sarayın ne olduğunu bana söyle" demiş. Alaaddin de başını pencereye çevirip dışarı bakmış. Ama ne sarayı, ne bahçeyi, ne de sarayın ve bahçenin içlerini görmüş. Sadece lambanın ifritine harika bir konut yapmak üzere emir verdiği günkü haliyle geniş, boş bir meydan görmüş. Ve öylesine bir şaşkınlığa, öylesine bir kedere ve birdenbire gelen heyecana kapılmış ki neredeyse düşüp bayılacakmış. Ve de ağzından tek bir sözcük çıkaramamış. Sultan da ona "Pekala alçak sahtekar, saray nerede? Yüreğimin çekirdeği kızım, biricik yavrum nerede?" diye haykırmış. Alaaddin de büyük bir hıçkırık koparmış ve gözyaşlarına boğulmuş. Sonra da "Ey zamanın şahı, bilmiyorum" demiş. Sultan da ona "Beni iyi dinle. Senden lanetli sarayın yerine getirmeni istemiyorum. Ama sana kızımı geri vermeni emrediyorum. Bunu hemen yapmazsan ya da bana onun ne olduğunu söylemezsen başım üzerine yemin ediyorum ki kafanı kestireceğim" demiş. Alaaddin de heyecanı sınırında gözlerini önüne indirmiş ve bir saat kadar düşünmüş. Sonra başını kaldırıp "Ey zamanın şahı, kimse bahtından kaçıp kurtulamaz. Bahtımda işlemediğim bir suçtan ötürü kafamın kesileceği yazılıysa hiçbir güç beni kurtaramaz. Senden sadece ölmeden önce ben avdayken sarayla birlikte kaybolan sevgili karım konusunda gerekli araştırmaları yapmak için 40 günlük bir süre istiyorum. Ben burada olsaydım dua ve barış üzerine olası peygamber efendimiz üzerine yemin ederim ki bu felaket herhangi bir şekilde başımıza gelmezdi" demiş. Sultan da "Öyle olsun. Sana benden istediğin süreyi bağışlıyorum. Ama bil ki bu süre bitince eğer kızımı geriye getirmezsen seni benim ellerimden hiç kimse kurtaramaz. Çünkü dünyanın neresine saklanırsan saklan seni bulup cezalandırmayı sağlarım" diye yanıt vermiş. Alaaddin de bu sözleri dinleyip sultanın huzurundan ayrılmış. Ve başı önüne eğik, heyecan ve kederden ansızın değiştiğinden ötürü onu tanımakta güçlük çeken saygın kişilerin arasından geçip saraydan dışarı çıkmış. Halkın arasına katılınca afallamış gözlerle kendi kendine "Sarayım nerede benim, karım nerede?" diye sormaya koyulmuş. Ona bakıp dinleyenlerin hepsi zavallı aklını yitirdi. Sultanın gözünden düşmesi ve ölümle karşılaşması onu çıldırttı demişler. Alaaddin de alemin gözünde artık acınacak bir şey olmaktan öte değeri olmadığını anlayınca, hiç kimse de kendisini izleyecek cesareti göstermediğinden çabucak oradan uzaklaşmış. Kentten çıkmış, artık ne yapacağını bilmeden kırlar boyunca başıboş dolaşmaya başlamış. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.